افتاری ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
İyi akşamlar sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve insan programı ile yine birlikteyiz. Sizler için bu programı Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Ana kumanda masasında bizlere Yusuf Özbakır Bey yardımcı oluyorlar. Bugün Fehim Harman Şah Bey yok. Kendisi yıllık izinde olduğu için ben Deniz Hakan Gürsel sizlere programı sunmakta yardımcı olacağım. İrtibat bilgilerini veriyorum. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. Bir diğer mail adresi asimsirgil@yahoo.com asimsirgil@yahoo.com. Evet, bu akşam da gündemde olan bir konudan bahsedeceğiz. Sayın hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Konumuz tabii kariyer günleri. Türkiye'nin belki gündemini tam olarak ele almadı ama önümüzdeki yıllarda öyle sanıyorum ki kariyer zirvesi olarak bu Haziran ve Temmuz aylarında her sene, bu sene beşincisi yapılıyor kariyer zirvesi, İhlas Koleji'nin Bahçelievler Kampüsü'nde düzenleniyor ve burada Türkiye'nin önde gelen iş adamları, bakanlar, milletvekilleri ve bine yakın üniversite öğrencisinin katılımıyla bir zirve düzenleniyor. Konumuz, gündemimiz bu aslında. Evet. Bundan bahsedelim dedik biraz. Hocamıza sorular soralım dedik. Osmanlı'da kariyer neydi? Nasıl olurdu? İş adamları, kariyer. Bunlar neydi, nasıldı? Aslında, bunları bir soralım hocamıza.
Teşekkür ederim Hakan Bey. Size de hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk hocam.
Uzun zamandır programda beraber olamamıştık.
Evet.
Dolayısıyla şimdi bir kez daha bir programda beraberiz. Tabii sizlerin ve yine aramızda misafir olarak bulunmakta olan Abdülkerim Şaşmaz Bey'in, kendisi Ademler Genel Müdür Yardımcısı, ona da hoş geldiniz diyelim biz.
Hoş bulduk efendim, sağ olun.
Şimdi sizlerin çok önemli görevleri var. Talebelerle meşgulsünüz. Ademler Adam Yetiştiren Dernek ve Yurt. Dolayısıyla sizler hem bu gençleri yetiştiriyorsunuz hem de kariyerlerinde, İlerlemelerinde çok önemli adımlar atıyorsunuz. Dolayısıyla biz öncelikle bu kariyer zirvesini tertip edenlere teşekkür edelim ve bu hizmetlerin devamını dileyelim. Çünkü İstanbul'da katılan talebelerin yanı sıra Anadolu'dan çok talebeler geliyor. Evet. Değişik üniversitelerinden. Evet. Ve bu gençler daha çok sadece üniversiteyle, bugün tabii Osmanlı'yla belki beraber işlerken zaman zaman karşılaştırmalar da yapacağız. Bu gençler üniversiteyle evi veya yurdu arasında mekik dokuyorlar. Yani üniversitede edindiklerini belki bir uygulama alanı olarak çok az buluyorlar. Evet. İş adamlarını, yetişmiş, kariyeri yapmış insanları çok az dinleyebiliyorlar. Özellikle veya hiç dinleyemiyorlar. Evet. Belli yerlerde belki de hiç de dinleyemiyorlar. Dolayısıyla büyük bir eksikliği burası gidermiş bulunuyor.
Evet hocam.
Bu sebeple bu kariyer zirvesinin devamı ve gençlerin buna katılımı, buradan bir şeyler öğrenmeleri çok önemli.
Evet.
Bu sebeple bunu tebrik ediyorum. Mesela dün İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mücahit Ören Bey, sevgili Mücahit Ören Bey gençlere hitap etti.
Evet.
Ve çok güzel bilgiler verdi. Netice itibariyle bir holdingde yöneticilik yapmış, önemli noktalara gelmiş, dünyaya bugün hitap eden, her sene Davos zirvesine katılan, hitap eden önemli bir noktada. Dolayısıyla onun gençlerle ilgili sohbetleri, gençlere bir takım nasihatleri fevkalade mühimdi. Ve gençlerin bundan çok istifade ettiğini düşünüyorum ben. Bizde de eskiden de belli bir noktaya gelen insanların hani hep vasiyetleri ve nasihatleri deriz. İşte bugün bir noktada nasihatler ve vasiyetler gibi olmuş oluyor bu. Gençlere nasıl yükseldin, nasıl geldin, iş adamıysa nasıl çok bu içinde bulunduğun firmayı bir dünya firması haline nasıl getirdin? Veyahut bir akademisyen konuşuyorsa dünya çapında bir ilim adamı olarak nasıl geldin veya daha neler yapılabilir? Yapamadıklarını da belki anlatıyorlar aynı zamanda. Yani yapabildiklerinin yanında yapamadıklarını. Çünkü kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz demişler.
Evet.
Yani siz bir takım şeyleri, eksiklerinizi de görüyorsunuz. Ve bunları gençlere zamanında uyarılarda bulunabiliyorsunuz. Bakın ben şunu da yapsaydım, şunun çok büyük eksikliğini gördüm diyorsunuz ve zamanında onu buna yönlendiriyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla bunlar çok mühim olan işler. O sebeple de kariyer zirvesi ve bugün belki Osmanlı'da kariyer konusu evet, mühim bir konu, iyi bir konuya değinmiş bulunuyoruz. İnşallah dinleyicilerimiz, TGDT FM dinleyicileri de bunlardan istifade edecektir. Sizin talebeler neler yapıyorlar Şaşmaz Bey? Herhalde yurt dışına da gönderiyorsunuz, bunlarla hazırlıyorsunuz değil mi? Yurt dışında yüksek lisans, doktora, buralara gidiyorlar evet, talebeleriniz daha fazla.
Evet efendim.
Ve Mecidiyeköy yurduna gelen talebeler herhalde çok şanslı talebeler oluyorlar.
Muhakkak, muhakkak öyleler.
Boğaziçi, Yıldız, İtülü gençler var.
Evet efendim. İstanbul'un çeşitli üniversitelerinde okuyan talebelerimiz var yurtlarımızda. Biz de aslında bir nevi kariyer zirvesine bu bağlamda ortağız diyebilirim. Çünkü biz üniversite haricinde yurdumuzda çeşitli iş adamlarını, çeşitli dallarda profesörleri getirerek seminerler, konferanslar verdirebiliyoruz.
Yıl içinde.
Yıl içerisinde tabii. Bunlar da öğrencilerimiz açısından çok önemli ve faydalı diye düşünüyoruz. Evet.
Evet. Bu da İstanbul'daki talebelerin muhakkak ki çok büyük bir şansı ve
çok
biz
büyük
de bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeye
evet,
çalışıyoruz evet, diyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel. Ben de Adem Derin, değerli genel başkanı Hakan Gürsel Bey'i ve yardımcısı Abdülkerim Şaşmaz Bey'i bu noktada tebrik ediyorum. Kendim beni de çünkü zaman zaman davet ediyorlar. Orada o gençlerle buluşuyorum, sohbet ediyorum. Bunu görmüş oluyoruz. Evet Hakan Bey, şimdi suallerinize gelebiliriz.
Evet hocam.
Ne olarak bir başlangıç olarak?
Tabii şimdi bu 30 Haziran ve 4 Temmuz tarihleri arasında 2010 5.'si düzenlenen kariyer zirvesi şu an halen konuşmalar sürüyor. Bu kariyer zirvesiyle alakalı tabii günümüzü ve gündemimizi de bu belirlemiş oldu. Osmanlı geldi aklıma. Hocamıza bugün Osmanlı'da kariyeri soralım dedik. Osmanlı'da nasıldı?
Evet.
Öğrenciler, üniversite yoktu belki, medrese vardı. Medreseden mezun olan bir öğrenci, bir kişi ne yapıyordu? Hangi iş dallarına nasıl geçiyordu? Veya sarayda veya ne bileyim bir padişahın en yakınına ondan sonra vezir olarak nasıl gelebiliyordu?
O zaman öncelikle üniversiteden doğru başlayalım.
İyi olur hocam.
Evet, üniversiteden. Şimdi medrese dediğin zaman bir fakülte gibi belki anlaşılır.
Evet.
Üniversite dediğimiz zaman külliye diyoruz biz Osmanlı'da.
Hmm.
Yani onun şeyin karşılığı külliye. Yani Fatih Külliyesi, Süleymaniye Külliyesi, Bayezid Külliyesi dediğimiz evet, zaman bugün günümüzdeki bir üniversite karşılığı gibi ortaya çıkıyor. Üniversite.
Evet.
Şimdi mesela biz bunlardan Fatih Külliyesi'ni ele alalım ve dinleyicilerimizin böyle anlayabileceği bir şekilde konuyu açalım. Fatih Külliyesi'ni, Fatih Sultan Mehmet Camii genelde en fazla gezilen İstanbul'a gelindiğinde ziyaret edilen camilerimizden bir tanesidir. Osmanlı döneminde de böyledir. Yani bir padişah tahta çıktığı zaman ilk önce kılıç kuşanır, cülüs merasimi yapılır, Eyüp Sultan'a gidilir, orada kılıç kuşanılır, dua edilir ve ardından padişah ziyaretlere başlar. İlk ziyaret ettiği yer Fatih'ten sonra Fatih Camii ve Fatih Türbesi'dir. Yani Fatih'e çok özel bir hürmet gösterir bütün Osmanlı padişahları. Çünkü Peygamber Efendimiz'in müjdesine nail olmuş. İstanbul'u o fethetmiş. İstanbul'un Fatihi, büyük ecdatları, evladı Fatihan deriz değil mi biz? Yani siz de evladı Fatihan'dansınız. Rumeli tarafındakilere özellikle evladı Fatihan denilmiştir oradan gelenlere. Dolayısıyla bir padişah tahta çıktığında ilk önce gidiyor Fatih'in türbesini ziyaret ediyor. Ve ardından babasının türbesini ziyaret ediyor. Önce Fatih'in, sonra babasının ve diğer ulu dedelerinin türbelerini ziyaretlerde bulunuyor. Dolayısıyla bugün İstanbul'a gelen her insanın da aslında ilk önce Fatih'in türbesini ziyaret etmesi lazım. Orayı Abdülhak Hamit ziyaret ettiği zaman Fatih'in merkadını ziyaret diye de bir şey yazıyor. Uzun bir kaside mersiye yazıyor. Fatih'in türbesini ziyaret. Şayestedir denilse alem senin mezarın, durmuş kapında bekler bir kavim türbedarın. Benim çok sevdiğim böyle hoş beyitlerinden bir tanesidir orada. Çok uzundur bu. Ağır da bir mersiyedir. Şayestedir denilse alem senin mezarın. Bütün Türk alemi senin mezarın denilse uygundur. Yani bütün Türk şeyini Fatih'in mezarı olarak görüyor Abdülhak Hamid. Ve durmuş başında bekler bir kavim türbedarı. Bütün Türk kavmini onun türbedarı olarak görüyor. Türk kavminin tamamı senin türbedarındır diyor. İşte belki evladı Fatihan'ı bu kadar güzel açabilir. Evet. Bu kadar güzel ifade edebilir. Türklerin Fatih Sultan Mehmet'e duymuş olacağı saygıyı, sevgiyi değil mi? Bundan daha hoş bir şekilde gerçekten ifade etmek mümkün değil. Evet. Dolayısıyla İstanbul'a her gelen insanın da Fatih Sultan Mehmet'in türbesini şöyle bir ziyaret etmesi, eğer etmediyse bundan ne derece bir eksiklik duyduğunu hissetmesi lazım. Tabii oraya geldiği zaman Yavuz Sultan Selim Han hemen yanı başında. Biraz ileride ikinci Bayezid Han'ın hemen yakınında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın. Yani senede bir kez İstanbul'da oturanların dahi senede bir kez sur içine girip Fatih, Yavuz, Bayezid, Kanuni, Süleymaniye, yani buraları bir dolaşması lazım. Bazen dünya meşgaleleri arasında biz bunları unutuyoruz, bunları kaybediyoruz. Şimdi Fatih'in türbesine girdiği zaman insan bir Fatih Camii görüyor merkezde.
Evet.
Merkezde Fatih Camii yer alıyor. Hemen iki tarafında gerek Haliç'e bakan gerek Marmara'ya bakan iki tarafta medreseleri görüyoruz biz. Değil mi? Bunlar evet. Akdeniz ve Karadeniz medreseleri diye de söylenir. Asıl şeyi Sahn-ı Seman medreseleridir. Sekizli medreseler. İşte bunlar eğitim yuvaları, medrese. Yani eğitim noktaları. Cami, medreseler. Hemen Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin bulunduğu yerde bugün tellerle kalın demir, tellerle böyle yıkılmasın diye tutulan ayakta kütüphanesini görürüz.
Evet.
Kütüphanesini. Hemen arkada okul aşhanesi bugün ilk öğretim olarak da kullanılıyor. İmaretini görürüz. Türbesini görürüz.
Evet.
Ve ne var orada? Kütüphane var, medreseler var, cami var, imaret var. İşte bir külliye. Bu şimdi bir külliye. Şimdi medreselerde aynı zamanda talebeler yatılı olarak kalıyorlar. Leylidir Osmanlı'da talebeler. Leyli yani gececi, yatılı. Evet. Yani bulunduğu yerde, ders gördüğü yerde aynı zamanda talebenin yatma yeri var. Yani bugün biz bir üniversitede talebelerin barınmak için ne var? Yurtları var.
Yurtlar.
Osmanlı da bunu çözmüş. Hemen orada medresede yatıp kalkıyor.
Evet.
Veya gündelikli geliyorsa günlük gelip dersini okuyor. Peki kütüphane, bir üniversitenin içerisinde mutlaka bir kütüphane bulunması lazım. Kütüphane var mı?
Var.
Medrese ders okuyan bütün ilimleri tahsil edeceği yer, yani orada hem fen ilimlerini hem dil ilimlerini öğrendiği, müderrislerden okuduğu medreseler var mı?
Var.
Yemek yiyecek imareti, yemekhanesi hemen orada ve talebelere aylık ikişer veya beşer akçe. Yani burs, yani burs veriyor mu? Para da alıyorlar. Yemek imaretten. Evet. Sair ihtiyaçları için bursu devletten. Orada devletten. Yatağı hemen orada. Yatağı hemen orada. Ve dolayısıyla yemesi, içmesi, kütüphanesi, dersi. Peki bu çocuk bir uygulama medrese, müderris olacak, kadı olacak. Bunun uygulama alanının en mühim noktası camidir. Cami de içinde mi?
İçinde.
İçinde. Evet. Vaazını yapacak, yerine göre yetişecek. Orada hocaları dinleyecek, ders veren hocaları dinleyecek. İbadetini yapacak. Yani bir uygulama olarak cami de orada. Yani Osmanlı sistemi içerisinde bazı şeyleri hem günümüze veriyorum, günümüzde de uygulama alanları içerisinde bunu bulabilir miyiz? Mesela bugün üniversitelerimiz, bazı üniversitelerimiz gerçekten bu şeyi muhafaza ediyor. Yurdu içerisinde, yemekhanesi içerisinde, çocukların barınma yeri, dersleri, okul alanları, ama uygulama alanlarını göremiyoruz. Evet. Uygulama alanları dışarıda. Çoğu üniversitelerimizde, mesela bizim bugün İstanbul'da gelen talebelerimizin pek azı üniversitede içinde, o da kız talebesi, iki tane kız yurdumuz var. Ama 100 kişi yer bulabiliyor. Çok talebemizin 2 saat, 3 saat günde ömrü yollarda geçiyor. Mesela çok sıkıntılı bir şey. Hocalarımızın o zaman Osmanlı'da hemen yanı başında evleri veya orada, ama bugün dışarılarda. Hocalar da yerine göre, öyle bir üniversite biz bugün düşünebilmeliyiz ki, Amerika'da var, üniversite şehirleri var. Hocaları orada, uygulama yerleri, aşhaneleri, yemekhaneleri, ders gördükleri yerler, yurtları, her şeyi iç içe ve devamlı bir şekilde. Bizde mesela hoca dersini veriyor, genelde kaybolabiliyor. Yani yolda uzun, evi 2 saat, 3 saat gidecek. Yani çok daha İstanbul için düşündüğümüzde bugün belli noktalarda üniversitelerimizin belli yerlerde yoğunlaşabilmesi ve talebe kazandığı zaman mutlaka yatılı olarak kalabileceği imkanların sağlanması gerekiyordu. Biz bu konuda aslında çok geri kaldık. Yani geri kaldık derken şöyle, Osmanlı'daki bu muazzam sistemi görünce bunun çok daha ilerisine adımlar atılması lazımdı. Değil mi? Yani evet. Bulunduğumuz, ben şimdi o günü saydığım zaman bugün bakıyoruz, onu da yakalayamıyoruz. Halbuki maalesef onun iki katı ileriye varmamız lazımdı zihniyet ve düşünce bakımından. Evet. Halbuki gerideyiz. İşte bu her zaman şunu ortaya çıkartıyor. Bu neden diyeceksiniz Hakan Bey veya sevgili TGRT FM dinleyicileri düşünebilir. Tarihimize ters düşmek, tarihimize zıt düşmek, tarihten ibret almamak, tarihe sırt çevirmek. İşte en önemli noktası budur. Bakın belki bir medrese eğitimi deriz geçeriz. Medrese nedir? Değil mi? Yani evet. Medreseyi tam manasıyla bir anlayalım dediğimiz zaman ortaya bir cevap verilemiyor. Bakın şimdi talebesi yatılı, bursu elinde, yemekhanesi orada, kütüphanesi orada, uygulama alanı olarak camisi hemen içerisinde, her yönüyle bir talebenin yedekli ne lazımsa onların hepsini biz Osmanlı Külliyesi'nde buluyoruz. Mesela Süleymaniye Külliyesi'ne gittiğimizde aynı zamanda bir tıp medresesi var orada. Evet. Apayrı. Mesela ben bu hafta bir 40 tane gencimizi Edirne'ye götürdüm ve orada 2. Bayezid Külliyesi'ni gezdirdim. Orada akıl hastanesi.
Dünyadaki ilkti galiba.
Evet, Darüşşifası. Muazzam bir hastane. Edirne bugün oraya gerçekten sahip çıktı ve çok güzelleştirdi. Ama bir camiyi gerçekten yazıktır. Ben 20 sene önce gittim. Cami hala tamirattaydı. Bugün hala tamiratta.
Hala bitmemiş.
Yani bir Süleymaniye, Selimiye Camii'nin 6 senede yapıldığını düşünürsek, o Selimiye Mimar Sinan'ın eseri, 2. Selim Han'ın, düşünürsek bugün biz bir 20 yıldır 2. Bayezid Camii tamamlanamıyorsa bunda bir sıkıntı var demektir. Yani bunları da açmak. Orasının bugün 2. Bayezid Külliyesi'nin yerine göre turistlerden yerli yabancı geçilmemesi lazım gelir. Evet. Oraya çok sahip çıkmamız. Dünyada öyle bir eşi ve benzeri olan bir şifahane bulmak çok zor. O dönemde Avrupa'da akıl hastalarını içine şeytan girmiş diye yakıyorlardı.
Yakıyorlardı.
Biz evet. Tedavi ediyoruz. Ne ile? Su ile. Ve suyun böyle içerisinde gezdiğini, şadırvanlarından suların fışkırdığını, içinden suların şırıl şırıl dolaşma yerlerini orada görüyorsunuz müzikle. Yani mesela akıl hastası hangi ona uygun doktor dinliyor. Hani bizim dinimizde musiki, müzik pek yoktur ama tıpta olduğu zaman, tedavi usulü olduğu zaman bazı şeyler mübah kılıyor. Orada ne yapıyor? Onu dinletiyor bazı makamları. Hangisi ona etkili oluyorsa getiriyor erkek hanendelerden, ona dinlettiriyor onu, onunla tedavi ediyor. Evet. Yeşillikle etrafı dünyanın en güzel korusu,
evet,
en güzel ormanı. Hemen yanı başında Tunca Nehri geçiyor. Öyle bir yere kurmuş ki. Evet, Tunca Nehri şırıl şırıl böyle gayet güzel. Tunca Nehri dünyanın en güzel ormanı. Hemen altında saray içi oranın biliyorsun.
Evet, evet.
Geçen daha güreşler yeni bitti.
Evet.
Ve 4. Murat'ın av köşkü, av yaptığı alanlar 4. Murat Han'ın. Yani mükemmel bir yer, muazzam bir yer her yönüyle. Bakın hastaya bundan daha güzel herhalde bir yer ve şey ayrılamaz. Yer verilemez. Hemen yanı başında ne var? Tıp fakültesi.
Tıp fakültesi. Evet.
Tıp fakültesi yani tıp medresesi. Hemen orada. Ve orada 19 tane talebe yatılı leyli ders görüyor. Ve bunlar aynı zamanda hastalarla meşguller. Bakın uygulama alanı hemen bir arada. İmareti orada. Talebelerin bursu orada. Yatılı, kütüphanesi, müderrisi
orada.
Bakın her şeyi orada. İşte üniversite. Yani külliye Osmanlı'daki. Baktığımız zaman muazzam bir, önce konum itibariyle baktığımızda bugünün geri değil, bugün Amerika'nın bile üniversiteler şehirleri kurduğu, bu sistemi geliştirdiği bir noktada. Ben mesela bir Marmara Üniversitesi'ne bakıyorum, bizim kendi üniversitemiz. 9 değişik yerde.
Dağ.
Her bir dağınık, her bir fakültesi ayrı bir yerde. Halbuki fakültelerin birbirlerinden de istifade edecekleri çok şey vardır. Değil mi? Yani evet, benim talebelerimin bir diş fakültesinden de istifade etmesi lazım. Bir tıbbiyeden de istifade etmesi lazım. Halbuki tıbbiyesi, tıbbiye ayrı bir yerde. Dişçilik ayrı bir yerde.
İlahiyat
bir yerde. Bağlar başında. Hukuk ayrı bir yerde.
İşletme.
Yerine göre dersine devam edebilmesi lazım o derslere. Değil mi? Yani evet, siz şey olabilirsiniz, sosyal bilimci. Ama aynı zamanda bir hukuk dersini takip etmek isteyebilirsiniz.
Evet.
Veya bir tıplı bir sosyal bilim dersini, hocasının dersine girmek isteyebilir.
Evet.
Bugün baktığımız zaman, hele bugünkü modern sistemde, yani çok yönlü eleman nasıl yetişir? İşte üniversitelerin bir arada olmasının en önemli noktası bu değil mi?
Evet.
Ben mesela bir sosyoloji derslerine de girmek isterdim. Bazen böyle zorlama var. Halbuki Osmanlı'da herkes her dersi yerine göre, işte camilerde de umumi dersler veriyorlar. Umumi sohbet. O cami sadece biz bugün ibadet edilecek makam olarak görüyoruz. Halbuki Fatih Camii'nin 5 ayrı noktasında 5 tane müderris ders veriyor, sohbet ediyordu. Etrafında 100 talebe her birinin. Yani cami aynı zamanda medresedir. Cami aynı zamanda bir ilim yuvasıdır, eğitim yuvasıdır Osmanlı'da. Şimdi belki bu şekilde baktığımız zaman konum itibariyle bir külliyenin, bir üniversite Osmanlı'yla bunu görmüş olduk.
Evet hocam.
Herhalde şimdi talebelerin yükselmesi için neler yapılır bu noktada? İsterseniz biraz da bundan veya varsa sorumuz şey yapalım ama
kariyerden bahsedelim
bu,
hocam.
Onu beraberinde getiriyor. Ama bir ara herhalde işaret veriliyor. Hakan Bey sıkılmandan da anlıyorum.
Evet hocam, herhalde bir ara verelim.
Bir ara verelim, ondan sonra devam,
devam edelim. Peki. Tarih ve İnsan programı ile devam ediyoruz. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızın hazırladığı program devam ediyor. İrtibat bilgilerini tekrar etmek istiyorum. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve asimsirgil@yahoo.com. Hocam ikinci bölümde şimdi birkaç sorumuz olacak sizlere. Osmanlı'da talebenin eğitimi, talebenin eğitimdeki kariyeri, yükselmesi nasıl oluyordu? Bunlar nasıl oluyordu? Onu merak ediyoruz. O konuda bir açıklama yapabilir misiniz bize?
Teşekkür ederim. Şimdi Osmanlı'da eğitim dediğimiz zaman 2-4 sınıf aslında eğitim anlaşılır. 4 sınıf. Temel olarak bunların metodu farklıdır, eğitimi farklıdır, dersleri farklıdır. 4 sınıf eğitimden söz edilir. Bunların bir tanesi devlete idareci yetiştiren Enderun Mektebi'dir. Evet. Topkapı Sarayı'nda Enderun Mektebi var. Çok önemli bir mekteptir bu. Çağının ve belki de günümüzde de pek emsali bulunmayan en mükemmel mektebidir. İkincisi, Osmanlı'da biz eğitim dediğimiz zaman akla en önemli gelen medrese eğitimidir. Medrese eğitimi. Bu da Osmanlı'da ilim, eğitim dediğimiz zaman en özellikle ana mektep budur. Buradan hem müderris hem kadı, yani Osmanlı'nın bütün ilimlerine hocalar buradan yetişir bu eğitimde. Üçüncüsü dergah eğitimi deriz. Dergah eğitimi. Dergah eğitimini tasavvuf büyükleri, bugün ana böyle ismiyle eski dergahlar ve orada tasavvuf büyükleri vardır. Bu iyi vatandaş eğitimidir. Hani bugün bunun karşılığını halk ne olarak? Halk hocam. Eğitimidir. Evet. Vatandaşlık bilgisi diye dersler var ya bugün.
Evet.
İyi eğitim. Bunu kim yapıyor? İşte Osmanlı'da padişahından çobanına kadar, en alttan en üste kadar Osmanlı'da şu ilim adamları dahi buraya gider. Çünkü bu iyi vatandaş. Bugün adam iyi belki ilim sahibi ama aynı zamanda iyi de en üstte devlet adamı olabiliyor ama aynı zamanda hırsızlık yapıyor değil mi? Yani devleti evet, soymayı. Olabilir. Yani vatandaşlık ayrı bir şey. Adam yani şimdi ilim sahibi ama bakıyorsun ilmini kötü yönde kullanıyor. Başka noktalarda kullanıyor. İlmini insanların hayrına kullanmıyor. Mesela bir doktora soruyorsun işler nasıl, kesat diyor. Ya nasıl diyorsun yani, hasta gelmiyorsa memnun olması lazım vatandaşım sağlam diye. Değil mi? Yani vatandaşının hasta olmasını isteyen bir doktor düşünebilir misin? Ben bazen böyle şey veriyorum. Her birisi çok para alırsa yani nefsine kendine yetiyor, merak etme yani kazandıkları. Daha çok istiyorsa bil ki bir de yazlık yaptırıyor, kışlık yaptırıyor, arabayı yeniliyor, 70 bin oraya, 90 bin öteye. Ya 3 tane de talebe düşün be kardeşim. 3 talebe okut, 5 talebe okut, bir yurt aç. Yani düşünüyor mu böyle bir doktor yurdu? Değil mi? Yani bakıyoruz. Halbuki ben ne yapabilirim o parayla? Merak etme, çok da parası var. Ama ağlıyor. Niye? Çünkü yazlığına para yetişmiyor, kışlığına para yetişmiyor, arabasına para yetişmiyor. İşte iyi vatandaş, iyi adam. Bakın dün Mücahit Bey'i dinlerken hep ahlak üzerine daha iyi. Önce ahlak, önce edep. Değil mi? Yani önce bu söyleniyor, iyi insan olmak. Kazandığın ilmi hangi noktada vermek için kazandın? Ne yapmak için? Gayen ne? Hedefin ne? Gayen kadar adamsın diyor. Hedefin kadar adamsın.
Evet.
Hedefin şeyse, işte yazlık kışlıksa, taş kadar bir adamsın sen. Taş toprak kil kadarsın senin değerin. Hedefin arabaysa araba kadar bir adamsın. Ama hedefin bir insan yetiştirmek. İyi insan, iyi şeyse işte ölümsüz bir insansın. Yani hedefin ne, gayen ne, arzun ne? Onu çok iyi tespit edebilmek gerçekten çok önemlidir. O sebeple dergah eğitimi Osmanlı'da, bugün bunu kim yapacak? Kim yapıyor?
Halk eğitim.
Halk eğitim değil. Bütüne şey yaptığımız zaman maalesef bugün yapacak bunu televizyonlar Hakan Bey.
Evet.
2 yaşında alıyor çocuğu, 1 yaşında alıyor, doğuşunda alıyor.
Evet.
Çocuk doğuyor, gözlerini televizyona dikiyor. Ve nerede ne kadar edepsizlik, ne kadar hırsızlık, ne kadar arsızlık, ne kadar kötülük varsa insanlara bu yükleniyor değil mi yani?
Aynen.
Diziler, şeyler maalesef o kadar tehlikeli ki. Halbuki işte dergah padişahı da gidiyordu. İkindi de Osmanlı'da hayat dururdu. İkindi de. Herkes ondan sonra bir dergaha gider, bir sohbet dinler, bir nasihat alır, bir şey yapar, ona göre hareket eder. Şimdi nasihatları televizyonlar yapıyor. Bu ayrı bir konu. Başka bir programda uzatalım. Dördüncüsü de bugünkü bürokrat eğitimi dediğimiz kalem eğitimi. Usta çırakla yetişir. Yani devlet işinde bugün bürokrat yetiştirme, Osmanlı'da da kalem eğitimi diyoruz biz buna. Bu da usta çırak ilişkisi içerisinde yetiştirilir. Şimdi dolayısıyla bizim burada bugün biraz kariyer deyince Enderun ve medrese üzerinde duralım. diğer ikisini başka zamanlara da bırakıp.
Evet hocam.
Şimdi medresede bir talebe, bakın sistemi söyleyeyim çok önemli. Bir, medresede ders geçme usulü var. Bizim bugünkü gibi sınıf geçme usulü yok. Ders geçme usulü var. Yani bir talebe önce müderris Hakan Gürsel'e gidiyor ve ondan dersini alıyor. Hangi dersi? İşte X dersini, hadis dersini alıyor. Veya tarih dersini alıyor, coğrafya dersini alıyor. Ardından müderris Abdülkerim Şaşmaz'a gidiyor ve ondan bir dersi okuyor. Ardından Ahmet Şimşirgil'e geliyor, ondan dersini okuyor. Şimdi bir talebe sizden 15 günde de o dersi geçebilir, 2 ayda da geçebilir.
Geçmeye de bilir.
Geçmeye de bilir. Bir daha alır. Kalır orada veya alır geçer. Sonra Şaşmaz'dan Abdülkerim Bey'e gider. Oradan dersi alır. Ben bazen talebelere şey yapıyorum. 14 hafta ders görüyorlar. Ertesi hafta geldiği zaman benim dersimi unutuyor talebe. Nerede kalmıştık diyor. Bütün dersleri unutuyor. Nerede? Hiç kimse hatırlamıyor. Bir hafta önceki 2 saati. Halbuki bugün benden okudu. Ertesi gün yine bana geldi. Ertesi gün yine bana geldi. Ertesi gün yine ödev veriyorum, kitap okuyorum, makale şey. Hafta sonu imtihan yapıyorum. Geçer mi geçemez mi? Bir hafta benden ders aldı. %99 geçer. Geçemeyen ikinci haftaya tekrar eder. Ve böylece 14 haftada değil bizim normal şeyimiz 10 haftada da bitebilir. Çok başarılı, iyi çalışan bir talebe 8 haftada mezun olabilir. Ne var şimdi burada, yarış var mı? Bir yarış var değil mi Osmanlı'da? Günümüzde bu yarış var mı? Yok. Ben 14 haftayı en başarılıyla hiç çalışmayan, dışarıda çalışan, yıl sonu da gelip hocam şunu geçmenin bir imkanı yok mu? Ben çok mağdurum biliyorsunuz, çalışıyorum. Oğlum para da kazanıyor musun? Kazanıyorum. Çalışıyorsun, paran alıyor musun? Alıyorsun. Bu 14 haftadır ders çalışanla senin farkın ne? O zaman gel burada da hocam geçebilir miyim? Geçersin yavrum, al. Böyle bir eğitim var mı şimdi? Maalesef işte onunla onu eşit bir noktada tutuyoruz bugün. Bir zaman çıktı bu tercihli sistem. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Çok önemli bir sistem aslında. Ders hocadan geçme.
Evet.
Ve ne yapıyor? Hızlandırıyor. Başarılı çocuğun yönünü açıyor. Enderun'a girelim. Enderun'a eğitimci olacak çocuk giriyor. Hangi odalardan başlıyor? Büyük ve küçük odalar. Topkapı Sarayı'nın Enderun bölümüne girdiğimizde büyük ve küçük odalar. Ardından seferli odası, kilerli odası, hazine odası, has oda. Bunların hepsi ayrı ayrı mekteptir. Küçük ve büyük odadaki giren bir çocuk, bunlar çok iyi seçilmiş insanlar. Bunun şeyi ayrı, oraya çok iyi seçilmiş.
Çünkü bir tane var değil
bir
mi?
Bir tane var.
Tek üniversite.
Tek üniversite. Ama buradan mezun olacak diye bir şart yok. Sen yaramazlık dövüş yaptın, kavga ettin. Burada ses bile çıkartılmaz. Burada adam biri tokat attı mı kendisine susacak, sabrı da öğrenecek. Birine vurmayacak, kötü söz söylemeyecek, ders çalışacak, bilecek. Ne yapıyor seni alıyor? Hemen askeriye mekteplerinden birine geçirtiyor, oradan çıkartıyor.
Evet.
Çalışmayanı, başarılı olamayanı hemen çıkartıyor. Hata yapanı hemen çıkartıyor. Sana bir sır vermiş, çok önemli. Ertesi gün bu sır yayılıyor mu, yakınındaki biliyor mu? Bunların öyle denemeleri var ki. Hani çocuğa böyle bir şey vermiş, büyük, çok önemli bir kutu, bunu demiş falan yere götür. Çocuk giderken tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır içinden merak ediyor. Acaba ne var, tık tık tık tık tık tık. Onu hele bir bakayım şöyle diyor. Şöyle hafif kaldırasıya içinden fındık faresi atlayıp kaçıveriyor.
Hadi bakalım. Hadi bak, koy içine.
İçinde bir fındık faresi. Ama bu bir deneme yani, bu kişi nedir? Yani onu evet. Açıyor mu, bakıyor mu, ediyor mu? İşte gitti kaldı. Nerede yakalayacak fındık faresini?
Şimdi, uzun kaşıklar meselesi de var bir de değil mi hocam?
Tabii yani o çok sistem öyle ki bugün bazen tabii bunun gelişmiş şekilleri de uygulanıyor ama işte sokulluğu çok önemli, oturtuyorlar, uzun kaşıklar veriyorlar, ağzına getiremiyor. Karşılıklı hemen çorbayı alıyor, karşıdakinin ağzına uzatıyor. Ama o
anlık
ilk
hemen
yapan,
karar veriyor
anlık,
değil mi?
Anında. İşte ilk yapan, ilk söyleyen, ne sürati intikal diyoruz biz. Anında intikal sahibi olaya karşı. Hani birisi bir söz söyleyecek, bürokrasi, diplomasi, sen gidiyorsun, Avrupa'da elçi olarak gönderiyor. Osmanlı'da çavuşlar, çavuş o kadar önemlidir ki. Osmanlı'da çavuş aynı zamanda en büyük diplomattır. Yani gider elçi olarak, baş elçi olarak İran'a gider. İncili çavuş, bak İncili çavuş, çavuş yani. Gitmiş İran'da Şah'la padişahın elçisi olarak onu sarayı dolaştırıyor. Sarayın 300 tane odası var. Fakat öyle bir odada bir mangal var ki o mangal som altından ve mangalın kapağı en böyle işlemeli, en güzel taşlarla müzeyyen. Yani paha biçilemez bir şey. Bu bir tane. Fakat öyle ustaca yapıyorlar ki elçiyi odalara getirirken bir görevli hiç çaktırmadan o mangalı bütün odalara getiriyor. Her girdiği odada mangal duruyor. Böyle bir mangal var. Düşün, 300 odada böyle bir mangal. Hani kaşıkçı elmasını sarayın her odasında düşün şimdi. Evet. Böyle bir şey. İnce bunu herkese yaparlarmış. Ve böylece haşmetini gösteriyor İran Şahı. İncili çavuş tabi 300 odayı gezip perişan bir halde yorulmuş Şah'ın karşısına çıktığı zaman sarayımı nasıl buldunuz diyor. Mükemmel bulduk diyor. Geze geze bitiremedim. Çok yoruldum. Ama Sayın Şah'ım mangalınız benden fazla yoruldu diyor. Mangal da benimle beraber gezdi. Osmanlı çavuşu bu ya. Kaçar mı gözünden? Şimdi mükemmel. Orada Hasodu'ya gelmeden dahi 150-200 kişi, Hasodu'ya belki 40'ı ulaşıyor. Ve bunları oraya gelen her kişi hazine odasından mı ayrılıyor? Bu kişi bakıyorsun kendine uygun askeriyede daha üst bir rütbede şeye geçiyor. Onu alıyor, kendi ezmiyor da kendi mevkiine göre dışarıda ama orada tutmuyor. Yani Osmanlı'da yarış var, başarı var ve başarısız olanları çıkarma var, çıkma deriz. Evet. Anında çıkarma var. Şimdi medreseye geçersek, mesela medresede Osmanlı'da bu yine insanlar günümüzde bağlantı yapar diye söylüyorum. Mesela Fatih medreselerinden örnek verdik. Hemen dışarıda orta sınıf medreseleri de var. Sahn-ı Semana, o en yüksek medreseye öğrenci yetiştiren tetimme medreseleri, hazırlık medreseleri. 8 tane de hazırlık medresesi var. Yani şöyle söyleyeyim, bugünkü manada bir lise var orada ve üniversite var. Siz yani üniversite 1'e geldiniz, 2'ye geçtiniz. Evet. Hakan Bey, üniversite 2'deyken siz gidiyorsunuz, lisedeki talebeye ders anlatıyorsunuz. Var mı bugün bu? Yok. Değil mi? Bakın yani biz bunu ekstradan şimdi üniversite son sınıfta bir aylık staj yaptırıyoruz. Staj bir aylık. Halbuki orada lise talebelerine bu üniversitede aldığı dersi bu kişi gidiyor şurada talebeye anlatıyor. Lisedeki talebeye tatbik ediyor onun programına göre. Dolayısıyla muid diyoruz, yardımcılar. Üniversite son sınıftaki bir talebe üniversitedeki birdeki talebeye derse giriyor.
Eğitim.
Eğitim. Şimdi kaliteyi görüyor muyuz? Yükselmeyi. Kariyer. Osmanlı'da kariyer daha üniversite bitsin de kariyer başlasın diye değil. Kariyer daha başlangıcında başlatıyor. Aslında sistem olarak düşündüğümüz zaman mükemmel bir sistem var Osmanlı'da. Ve bu uygulama olarak. Bunu biz görüyoruz. Uygulaması belki adına kariyer, adına bilmem ne demiyor ama muazzam bir sistemi kurmuş. Ve bu yükselme sistemi adamı en uygun bir şekilde yetiştiriyor. Yetişen insanlar, bakın şimdi mesela bugün kişi gidiyor, işte hukuk fakültesinden mezun oluyor. Osmanlı'da kadı, değil mi? Yani medreseden mezun bir kimse, aynı zamanda kadı, yani bir kazanın hakimi. Oraya gidiyor, hüküm veriyor. Bugünkü bir hakimi düşünün. Bu kişi işte gidiyor, Boyabat'ta hakimlik yapıyor, savcılık yapıyor. Ardından gidiyor Zile'ye gidiyor. Ardından Erzurum'un Horasan'a gidiyor. Doğu diyoruz. Böyle geziyor. Osmanlı da böyle yapmıyor. Gidiyor 2 sene Zile'de, Turhal'da herhangi bir Anadolu'nun kazasında kadılık yapıyor. Bugünkü manada hakimlik, savcılık yapıyor. 2 sene sonra onu alıyor İstanbul'a getiriyor. 1 yıl. Mülazemet diyoruz. Bekletiyor. Sonra yeniden tayin ediyor başka bir kazaya, daha üst büyük bir kazaya. Kazalar sınırlandırılıyor. Neden? Şimdi adamı gönderdi, siz yetiştiniz, çok iyi yetiştiniz. Her şeyi biliyorsunuz. Fakat gittiniz, bugün çok küçük bir kasabada, 3000 nüfuslu, 5000 nüfuslu bir kasabada kadı oldunuz. Size kaç tane dava gelir gördüğünüz? Çok farklı bir miras davası gelir.
ki Osmanlı toplumunda fazla olay da görünmez. Bir iki hadise olur, miras davası, bir iki hadise. Siz 2 yıl orada durduğunuz zaman bilgileriniz ne olur?
Körelir.
Körelir. Heh. Alıyor 1 yıl merkeze ve siz kazasker divanına devam ediyorsunuz.
Eğitim, ölene eğitim, kadar eğitime devam.
Ölene kadar eğitime devam. Bilgilerinizi yeniliyorsunuz, tazeliyorsunuz, bakıyorsunuz. Yeni bilgilere sahip oluyorsunuz.
Güncelleniyor.
Yani bir de güncelleniyor. Çoğu mesela eskide kalır. Bir tıp doktoru kendisine yenilemiyorsa 20 sene sonra 20 sene öncekileriyle kalır.
Evet.
Değil mi? Kendini yenilemek diyoruz biz bugün. Bugün ha. Kendini yenileyebilmek. Bugün ben bazen 10 yıllık bir talebem geliyor yüksek lisansa. Neden diyorum 10 yıl sonra böyle bir şeye? Hocam diyor kendimi yenileme ihtiyacını hissettim.
Ha.
Bu gerçekten çok güzel bir şey. Yani bir kişinin bu ihtiyacı hissedebilmesi. Çünkü üniversitede yeni farklı bilgiler mi çıktı? Yeni görüşler mi ortaya konuldu? Yeni değil mi buluşlar mı var durumuna göre bir insanın fizikte, matematikte? Bunları takip edebilmesi lazım. Bir Anadolu veya küçük bir lisede gerçekten körelebilir bir insan.
Evet.
Veya hocaların derslerini takip etmesi yeni yeni bilgilerle mücehhez olacaktır. Eğer bir insan kendini yenilemiyorsa, yenileyemiyorsa böyle meselelerle yüksek lisans, üniversiteler, irtibatlar bunlarla da yenileyebilir. Dolayısıyla benim çok hoşuma gider böyle 10 sene 15 sene sonra gelip yüksek lisans yapmak isteyen bir kişiyi böyle yol açma noktasında yardımcı olmaya çalışırım.
Evet.
İşte Osmanlı bunu öyle güzel bir sistem oturtmuş ki yerleştirmiş
10 ki. 10 senede bekletmiyor hatta.
Bekletmiyor her 2 senede bir.
Çok
1,5 senede bir. Onu alıyor yeniden ve o 1 yıl tutuyor daha büyük bir kazaya gönderiyor.
Evet.
Alıyor daha büyük bir kazaya gönderiyor. Alıyor sonra gündelik 300 akçeli mevleviyet dediğimiz büyük kadılıklara. Yani ondan sonra Erzurum kadılığına, Halep kadılığına, Şam kadılığına ve en son Bursa, sonra İstanbul. Osmanlı'da muazzam bir sistem vardır, böyle yükselme sistemi. Adam nereye geleceğini bilir. Taht kadılığı ve kazasker. Ve böyle üst noktalara çıktıkça 2 yıl beklemez, 1 yıl bekler. Çünkü oralar azdır, çabuk sirkülasyon olması lazım, dolaşması lazım. En son geleceği yer Şeyhülislamlıktır. Yani bir kişi böyle gelebileceği noktalara görür ve oralara
kariyerin
doğru
zirvesi.
Kariyerin zirvesine doğru gider.
Şeyhülislamlık.
Şeyhülislamlık o noktada. Herkes de buraya geleceğini bilir. Ve burası çalışana göredir. Mesela bir misal vereyim Baki. Kanuni Sultan Süleyman'ın en büyük sultanı şuaradır. Şairlerin en gerçekten şairlerin Osmanlı'da en başta gelenleridir. Bir numarasıdır. Şair denildiği zaman Baki, Fuzuli falan denir yani böyle. Çok şair vardır ama bu ikisinin yeri çok önemlidir. Kendisi medreseden yetişmedir Baki. Müderrisliklerden gelmiştir. Ama Şeyhülislam olamamıştır.
Evet.
Çünkü Kanuni bunu çabuk yükseltti. Biraz artırdı şeyini. Ve kendisinden öyle o makamlardan geçerek gelen insanlar var ki Baki Şeyhülislam olamadı. Ama gönlü de hep oraya gelebilmek. Yani bir insan üstte. Yani bir numarası oranı olmak ister. Bugün de biz deriz yani kişiye deriz bir yere girdiği zaman bir numara o.
Bir numara.
Yani insan öyle yetişir. Ha bu bir numarayı olmayı da nefsin için olma. Demin onu dedik. Nefsin için olma. Hizmet için ol. Hizmet için ol. Şey de yapma. Oraya herkes oraya gelmek ister. Onunla ilgili bir de Ahmet İbni Kemal Paşa'dan misal verelim şey
evet,
olursa.
Evet.
Ama Baki oraya gelemiyor ve diyor ki kadrini sengi musallada bilip ey Baki durup el bağlayalar karşına yaran saf saf. Senin kadrin bilinemedi yani Şeyhülislam olamadık. Kadrini sengi musallada bilirler musalla taşında bilirler de durup el bağlayalar karşına yaran saf saf dostların karşına gelir huzurunda el bağlarlar diyor. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi bir de düşün Ebu Suud Efendi var yani o dönemde düşünebiliyor musun yani makamlara böyle tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmiş dünyanın en büyük hukukçusu Kanuni'nin ona mektuplarında halda haldaşım yolda yoldaşım simde simdaşım ahiret karındaşım Molla Ebu Suud Efendi Hazretlerine öyle söylediği Ebu Suud Efendi Baki'nin bu beytini okuyor ve ağlıyor. Şeyinde kadrini sengi musallada bilip ey Baki durup el bağlayalar karşıda yaran saf saf cenaze namazına atıfta bulundu.
Evet.
O şeye ifade ediyor ve ağlıyor orada. Yani birbirlerini de böyle seviyorlar, ediyorlar. Çok özel bir durum. Ama en öne gelebilmek işte Ahmet İbni Kemal Paşa. Osmanlı'da bir özelliği daha söyleyelim Hakan Bey. Mesela ilmiye sınıfındaki bir kimse çok rahat askeri sınıfa geçebilir.
Evet.
Ama askeri sınıftaki bir kimse müderris olamaz. Medreseden mezun değilse.
Bir de geçişleri merak ediyorduk.
Evet. Yani medreseden mezun olmamışsa, medrese dersleri almadıysa bir paşa paşalık makamına gelir. Enderun'da yetişir, paşalık makamına gelir. Ama ben bir medresede müderris olayım, ben bir kadılık yapayım diyemez. Onu diyebilmesi için hocalardan icazetli olması lazım. İcazet alması lazım, okuması lazım. Fakat bir medreseden yetişen bir müderris askeri sınıfa beylerbeyi rütbesiyle geçebilir. Müderris olmuş o kişi beylerbeyi olabilir. Nitekim Fazıl Ahmet Paşa medresedendi. Beylerbeyi rütbesiyle Şam Beylerbeyi ile geçiyor ve 25 yaşında babası ölür ölmez de babasının vasiyeti üzerine padişah kabul ediyor 4. Mehmet ve kendisini sadrazam yapıyor 25 yaşında. Osmanlı'da kiyaset var. Yetenekli insanı sen 40 yaşına gel falan da demiyor. Evet. Kariyeri yetiştin mi? Yetenekli mi? Yetişti mi? O adama 25 yaşında o yolu açabiliyor. Hani biz bugün neyi tartışıyoruz? 25 yaşında seçme hakkına kavuşsun mu kavuşmasın mı? Seçme hakkına. Ötede bırak seçme hakkına, adam bir numara oluyor.
Evet,
bir numara.
25 yaşında.
11 yaşında padişahı ne yapıyor? Vali yapıyor. Sancak Bey'i yapıyor.
Ya.
Yani Manisa'ya Sancak Bey.
13 yaşında
padişah yapıyor. İşte yetiştirme, işte kariyer. Kariyer demek yetiştirmek demektir. Yani en mükemmel ve uygulamalı bir şekilde. Onu 25 yaşında, 70 yaşında, Osmanlı'da emeklilik yok. 90 yaşında gel bakalım göreve diyor, sadarete getiriyor.
Şimdi
orduyu veriyor.
Hocam sözünüzü kesiyorum da. Şimdi bunu bugünümüzde nasıl yaparız, nasıl olur, günümüzde yapabilir miyiz diye soracağım. Siz de bana şöyle bir cevap vereceksiniz herhalde. Selimiye Camii'ni, Selimiye Edirne'deki Selimiye Camii dünyanın en güzel camisi bence. Camilerinden.
Evet.
Selimiye Camii'ni
estetik bakımından,
evet,
zarafet bakımından,
her
özellikleri bakımından, her yönüyle
bakımından,
evet.
Şimdi saymakla bitmez burada. Trakya Üniversitesi profesörlerinden mimar bir profesör sürekli ziyarete gidermiş. Oradaki müezzin bey anlattı bana bunu. Sürekli gelir gidermiş. Müezzin bir gün sormuş. Hocam demiş, bu camiden bir daha yapabilir miyiz demiş. Çok kolay demiş hoca. Şu kubbeyi görüyor musun demiş. O kubbe bildiğim kadarıyla dünyanın en büyük kubbesi.
Evet.
O kubbeni ters çevireceksin, içine altın dolduracaksın. Sonra da gidip mimar seni uyandıracaksın demiş. Yani siz de böyle çok bir cevap güzel vereceksiniz bana diye korkuyorum.
Bunlar doğru, doğru, diye. Doğru. Yani hiçbir şey bir anda olmuyor. Bazen biz bir anda düşünüyoruz. Ha, hemen olur mu? Yani bir defa nesillerin değişmesi gerekiyor. Zihniyetlerin değişmesi gerekiyor. Sistemin değişmesi gerekiyor. Küçücük bir değişiklik yapıyor, değil mi? Hükümet bir değişiklik. İnsanlar anlayamıyor, kabul edemiyor, karşı geliyor. Alıştığından vazgeçemiyor kolay kolay. Yani zihniyet işte yapısı da çok önemli. Çabuk adapte olmak. Halbuki bizim Türk milletinin en önemli vasıflarından biriydi bu. Çabuk adapte olabilmek. En mühim vasıfları. Dünyayı Türk kadar gezmiş bir millet yok. Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, Anadolu'ya, Avrupa'ya, Fas'a, Tunus'a, her tarafa git,
evet,
ve her tarafta bir anda birkaç 40 yıl geçmeden önce devlet kademelerinde görev al, iyi yetiş ve ardından o devletin idarecisi ol, başı ol. Ya bizim buna sayısız örneklerimiz vardır. Araplarda, Afrika'da, Avrupa'da, Anadolu'da, Orta Asya'da sayısız örnekler var gittiği her yerlerde. Neden? Bir, çile çekmeyi biliyor. İki, bulunduğu yerde gerçekten çalışıyor. Ve ondan sonra bir bakıyorsunuz devletin en önemli noktalarına geliyor ve devlet idarecisi daha sonra devleti de ele geçiriyor. Yani böyle birdenbire değil, böyle çok aileler var, Türk aileleri. Bu kadar adepte ve yakın olan bir nesli biz bugün gelişmelere, bir takım gelişmelere kapalı bir hale getirdik. Zihniyeti biraz değiştirdik. Halbuki bizim zihin yapımız gerçekten çok açık. Ya üzerimizde çok oyunlar oynanıyor, bir takım şeyler var. Bunları çözemiyoruz. Ama gerçekten bir Türk millete kadar, Türk insanı kadar gelişmelere, tekniğe, ilme adapte olabilen, uyabilen bir nesli millet daha göstermek mümkün değildir. Bu yönümüz de çok önemli. Daha misaller verecektik ama herhalde
süremiz
doldu diyorsunuz.
Kariyer zirvesini bir programa sığdıramadık.
Sığdıramayız. Kolay da değil.
Evet hocam.
Çok teşekkür ediyorum ve ben TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Ben de Hakan Gürsel ve ana kumanda masasında bize yardımcı olan Yusuf Özbakır adına sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar efendim.